Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 28 Şaban 1444 ve Miladi 21 Mart 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşı ile İran'da Nevruz geleneği üzerinden yap röportaj, Nevruz Hepsin Sofrası, İlahi Önderler ve Kalıcı Eter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni Mutahhar Rezevi Harem'de konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi 1402 yılının enflasyon kontrolü ve üretim artışı yılı olduğunu belirtti. İran ile Belçika Dışişleri Bakanları telefonda önemli konuları ele aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Ani, Siyonist Rejim Bakanı'nın ırkçı ve kışkırtıcı açıklamalarına tepki gösterdi. Umman, İsrail uçaklarının topraklarına iniş yapmasına izin vermeyeceğini belirtti. Ve Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere geçmeden önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 26 Mart tarihinden itibaren Tahran'dan 1,5 saatlik yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bugün Mutahhar Rezevi Harem'de konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bugün Yeni Hicri Şems'e yerinin başlaması münasebetiyle Ehl-i Beyt Semasının 8. parlayan yıldızı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın Mutahhar Türbesi'nde bir konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi geçen 3 yılda Nevruz Bayramı'nda sağlık protokollerine uyarak COVID-19 salgını nedeniyle Kutsal Meşhur kentine gitmeden halka canlı yayında ve televizyon aracılığıyla konuştu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sabah Hicri Şemsi 1402 yılın başlama mesajında Nevruz Bayramı'nı tüm İran halkı ve Nevruz'u kutlayan tüm milletleri tebrik ederek ülkenin geçen yıldaki en önemli meselelerinin ekonomi ve halkın geçimi olduğunu belirtti ve bu yılda da ekonominin ülkenin temel meselesi olduğunu vurgulayarak 1402 yılı sloganının enflasyon kontrolü ve üretim artışı olduğunu belirtti. İran Peres'in bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei Nevruz mesajının başında doğada baharın maneviyat baharı ile birlikte olmasına değinerek mübarek Ramazan ayındaki maneviyat meltemi herkesi kapsıyor ve kalplerimizi bu ilahi ve hoş kokulu meltemi bırakmalıyız dedi. Ayetullah Hamenei halk sorunlarının çözümünü üretim gibi temel ekonomik faaliyetlere ve kamu yardımı gibi insani çalışmalara ve toplumun zayıf kesimlerine yardım etmeye bağlı olduğunu belirterek şöyle bir hatırlatmada bulundu. Üretimin yanı sıra diğer temel görevlerden biri de devlet yetkililerinin ve özel sektörün özel olarak dikkat etmesi gereken önemli bir konu olan yatırımdır.
İran ile Belçika Dışişleri Bakanları bir telefon görüşmesinde son zamanlardaki ikili münasebetleri ve uluslararası gelişmeleri incelediler. İran Peres Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Hacı Lahbib ile telefon görüşmesinde Arap Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin İran aleyhinde daha önce de tekrarlanmış olan yaptırım uygulama eylemine kınamasının yanı sıra şunları vurguladı. Düşmanca ve yaptırımcı politika İran'ın uygun yanıtı ile karşılaşacaktır. Emir Abdullahyan dış politikanın İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya ile işbirliği yapmasına dayalı olan önceliğine değinirken İran aleyhinde Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin daha önce de tekrarlanmış olan yaptırım uygulama eylemini kınadı. Emir Abdullahyan bu görüşmede İran'ın medeniyet tarihine değinirken şunları söyledi. İnsan haklarına yönelik şifte standartlı davranış ve bu hakların sistematik ihlali konusunda karanlık bir geçmişe sahip oldukları bir sırada bazı Avrupalı taraflar başkalarını şiddet uygulamak için şiddet ile suçluyorlar. Bunun son zamanlardaki örneği şifte standartlı davranışın örneği olan Fransa'nın protestoculara karşı sert davranışıdır. Belçika Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde yeni yeri İran'la mevkidaşına tebrik etmesinin yanı sıra İran ile Avrupa Birliği arasında diyalog yolu ile engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı ve her türlü çifte standartlı yaklaşımı kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Şam'a giden İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, Şam'daki gezisinin son gününde bugün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Suriye'nin dış ilişkilerindeki yeni gelişmeler, ayrıca İran-Arabistan ilişkilerinin yeniden kurulması başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmeler konuşuldu. Harrazi ile Beşar Esad görüşmesinde ayrıca İran-Suriye ikili ilişkileri makro ve stratejik düzeylerde gözden geçirildi. Yapılan görüşmenin başında Harrazi, son zamanlardaki deprem olayından Suriye halkından çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini bildirerek Suriye devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı da terörizmle, dış tehditle mücadele ve ayrıca son zamanlardaki depremzedelere yardım etme dahil olmak üzere İran'ın yardımlarından dolayı teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ermenistan'ın yetkileriyle görüşmek üzere Erivan'a gidiyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakırekene bugün Ermenistan'a gidecek. İran'dan bildiğine göre Bakırekene Twitter sayfasında şöyle yazdı. Yeni yılın ilk gününden birkaç saat geçmemişken komşuluk politikasını güçlendirme ekseniyle ve Kafkasya bölgesi önceliğiyle diplomasi sisteminin hızlı hareketi başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerinin devamında şunları yazdı. Ermeni mevkidaşının daveti üzerine 2 günlük iş seyahati için Erivan'a gideceğim.
İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, Tahran, Moskova'nın işbirliğiyle 2025 yılına kadar Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru'nun tamamlanmasına ve çalışmaya başlatılmasına tanık olmayı umuyor vurgusunda bulundu. Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, St. Petersburg'un Mumbai Limanı'na kadar giden 7200 kilometrelik çok yönlü bir yoldur. İhsan Handuzi, RIA Novosti Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi. Kuzey-Güney projesi alanında çok ciddiyiz ve çok azimli bir şekilde bu işleri takip ediyoruz. Handuzi şöyle devam etti. Amerika, İran'ın ekonomik ve stratejik bir güzergaha dönüşmesine yönelik istekli olmayabilir. Ancak İran ile Rusya bu amaç konusunda hemfikirdir. Ekonomi Bakanı şunları vurgu yaptı. Geçen 11 ayda Rusya ihracat 1.277.000 ton üzerindeydi ve Rusya'dan yapılan ithalat yaklaşık 2.087.000 tondu.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vali Bakeri Nevruz mesajında şu vurguda bulundu. Düşmanların her türlü komplosunu en başından beri engelleyeceğiz. Tümgeneral Bakeri Nevruz mesajında şunları söyledi. Bu kurmayın kuvvetleri İslam İran'ın temelini korumak için her zamankinden daha hazırlıklı bir şekilde mücahitlik ve can bağışlamayı esirgemeyecektir ve düşmanların her türlü hareketlenmesini ve faydasız komplosunu gözetleyip en başından beri engelleyecektir. Muhabirimizin bildiğine göre Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı'nın mesajında şunlar ifade edildi. 1401 yılında İslam Cumhuriyeti'nin deneyimlerine önemli bir deneyim eklendi. Partilerin savaşına benzeyen savaşın en karmaşık yöntemleri kalıbında emperyalist düzenin elinden gelen her şeyi birleştirdi ve İranlıların dini, ulusal ve devrim ürküleri ve diğerleriyle mücadele meydanında gönderdi bir yıl. Ancak başkomutanın tabiriyle bu savaşın sonuca varmasına engel olan şey, düşmanın İslam İran'ın uyanık ve bilge milletini tanımadaki hesaplama hatasıydı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, nükleer sanayinin farklı alanlarda keşif, çıkarma ve zenginleştirme alanında göz alıcı ilerlemelerimiz olmuştur dedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Behruz Kemalvandi şöyle konuştu. Santral, zenginleştirme, radyofarmasötikler ve ışınların kullanımı alanında çok fazla ilerlememiz oldu ve bunların en önemlisi radyofarmasötik alanı ile ilgili olan, halkın sağlığı ve tedavisi ile ilgili olan alanlardır. Kemalvadi şöyle devam etti. Santral alanında iyi bir sıçrama olacak ve tasarımını İranlı uzmanların yaptığı ve yapımı da yerli sanayilerin kapasitesiyle olan Darhuvein ya da Karun 360 megawattlik santralinin yapımının başlamasıyla hem yüksek teknolojiye sahip hem de endüstriyel boyut açısından iyice yönetilebilen orta bir santralimiz olacak. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü şunları da söyledi. Gerçi birçok kişi nükleer sanayi ağacını kökten kopartmak istiyor. Ancak bunu yapamadılar ve bu ağaç meyve vermektedir ve İran'ın şerif milleti için iyi haberlerimiz olacaktır.
Avrupa Birliği siyaset sorumlusu İran'ın iş işlerine yönelik müdahaleci açıklamalarının devamında İran'ın kız öğrencilerinin şüpheli zehirlenmesine yönelik raporu yakından takip ettiğini söyledi. İran'ın bildiğine göre Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Şurası'nın toplantısının sonucunda Avrupa Birliği'nin pazartesi günü insan hakları meseleleri bahanesiyle İran'a karşı düzenlenen 6. yaptırım paketine değindi ve bu birliğin İran'daki öğrencilerin zehirlenmesi macerasını ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Halbuki İslam İnkılabı rehberi öğrencilerin zehirlenmesi konusunu da büyük ve affedilemez bir cinayet olarak nitelendirdi ve şunları belirtti. Yetkililer bu konuyu ciddiyetle takip etmelidir. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da daha önce Twitter hesabında bir mesaj yayınlayarak şunları belirtti. İran'ın aziz kız öğrencilerinin şüpheli zehirlenmesi konusuna bazı batılı yetkililerin müdahaleci tepkisi, düşmanın karma savaşının devam etmesidir.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika Başkanı'nın Nevruz mesajına tepki olarak bir tweet'te yalan bir iddiadır yazdı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kanani Amerika Başkanı Joe Biden'in Nevruz mesajına tepki olarak Twitter sayfasında şunları yazdı. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı ve ulusuna düşmanlık, yetkililerin her yıl Nevruz mesajında da kendini gösteren Amerika rejiminin dış politikasının sabit parçasıdır. Kanani sözlerinin devamında şunları yazdı. İranlı kadınları desteklemeye yönelik yalan iddia ve aynı zamanda İran halkına karşı zalimce yaptırımların sürdürülmesi ve şiddetlendirilmesi Amerika rejiminin ve İran karşıtı liderlerinin nifak ve düşmanlığını sergilemektedir.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sivnis Rejim Bakanı'nın ırkçı ve kışkırtıcı açıklamalarına kınarken bunları gaspçı Sivnis Rejim'in Ürdün'de dahil olmak üzere bölgenin tüm milletlerine karşı saldırgan ve açgözlü doğasının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Sivnis Rejim'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris'te düzenlenen bir törende Filistin halkı diye bir şey yok iddiasında bulundu. Siyonist rejime Maliye Bakanı, Filistin halkının geçen yüzyılın bir icadı olduğunu ve kendisi ve ataları gibi halkın gerçek Filistinler olduğunu iddia etti. İran'ın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün Twitter'de Siyonist Bakan'ın Filistinlilerin Filistin tarihi toprakları üzerindeki kesin haklarına yönelik ırkçı ve kışkırtıcı açıklamalarını kınayarak şunları söyledi. Bu tür açıklamada gaspçı Siyonist rejimin Ürdün'de dahil olmak üzere bölgenin tüm milletlerine yönelik saldırgan ve açgözlü tabiatını açıkça gösteriyor.
Umman Havacılık Kurumu, İsrail uçaklarının Umman'a hiçbir koşulda iniş yapmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. El Halic Online haber sitesine göre Umman Havacılık Kurumu Başkanı Naif El Ebri şunları söyledi. Bu ülke sadece İsrail uçaklarının hava sahasından geçmesine izin veriyor ve Umman'ın topraklarına iniş yapmasına izin vermeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist rejimi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Dün akşam gerçekleşen görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı haberin bir bölümünde şöyle yazıldı. Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen aday oldu. Bu arada Sol Parti, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'ya itiraz etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşması ile ilgili. ...19 Mart 2023 tarihinde Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani'nin katıldığı bir törenle İran-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Anlaşması, İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şamhani ve Irak Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim el-Araci tarafından imzalandı. Söz konusu anlaşma imzalandı ancak iki taraf yaklaşık 4 aydır bunun hazırlığını yapıyordu. Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani El Cezire Haber kanalına verdiği röportajda konu hakkında şunları vurguladı. İran ile imzaladığımız güvenlik anlaşması sınır kontrolü ve yargı takibi altında olanların teslimini içeriyor ve bu anlaşmanın sınırlarda istikrar getirmesini umuyoruz. Gören o ki bu anlaşmanın 3 önemli boyutu var. Birinci boyutu terör gruplarının Irak'ın kuzey bölgesinde İran'a yönelik faaliyetleriyle ilgilidir. Bazı İran karşıtı terörist gruplar Kuzey Irak'ta üstlenmiş durumda ve bu bölgeyi İran karşıtı faaliyetleri için kullanıyor. Ağırlıklı olarak Kürt olan bu gruplar geçen sonbahar İran'daki kargaşa olaylarında önemli bir rol oynadılar ve unsurları İran'a sızarak, sabotaj eylemlerinde bulunarak sıradan insanları öldürme ve İran askeri güçlerini şehit etme hain planlarını hayata geçirdi. Bundan önce ve aynı dönemde İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Bağdat ve Erbil yetkililerini bu terör gruplarının Kuzey Irak'taki faaliyetlerinin önlenmesi gerektiğini defalarca vurguladılar. Ancak Irak'ın bu konudaki eylemsizliği İran İslam Cumhuriyeti askeri güçlerinin kararlı tepkisiyle karşılaştı ve İran askeri güçleri birkaç kez Kuzey Irak'taki terörist grupların üslerini bombaladı.
İran ile Irak arasında varılan anlaşma İran'ın bu önemli kaygısına bir tepkidir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, geçen günlerde gazeteciler huzurunda düzenlediği basın toplantısında İslam Cumhuriyeti'nin Kürdistan bölgesinden İran'a karşı hiçbir terör ve ayrılıkçı hareketine müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. İran-Irak güvenlik anlaşmasının ikinci boyutu, Siyonist rejimin Kuzey Irak'taki faaliyetleriyle ilgilidir. Son yıllarda Siyonist rejim Irak'ın Kürdistan bölgesindeki varlığını artırmış ve bu varlığını İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırmak için kullanmıştır. Bu, İran İslam Cumhuriyeti'ne müsamaha göstermediği bir konudur ve bu konuda Erbil yetkililerine defalarca uyarmıştır. Bu bağlamda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın bir medya kuruluşu olan Nur News web sitesi pazar günü yayınladığı bir haberde güvenlik anlaşmasının imzalanmasının inkılap karşıtı silahlı ve Siyonist rejime bağlı güçlerin İran'ın kuzey-batı sınırlarındaki yasa dışı varlığına son vermede belirleyici rol olduğu tahmininde bulundu. İran-Irak Güvenlik Anlaşması'nın üçüncü boyutu iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine ilişkindir. İran ve Irak son yıllarda başta IŞİD terör örgütü olmak üzere birçok tehdit ile karşı karşıya kalan en uzun ortak coğrafi sınırlara sahiptir. Bu anlaşma iki ülkenin sınır güvensizliklerini de azaltabilir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik alan olmak üzere çeşitli alanlarda gelişmesini sağlayabilir. Ali Şemhani Irak ile güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra bu konuda şunları söyledi. Bu anlaşma hükümetlerin sıkı bir şekilde uygulaması ile terör tehditlerinin önemli ölçüde azaltılması ve sınırlarda güvensizlik oluşmasının da önlenmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarında da kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran-Afganistan Ortak Ticaret Odası'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili. İran-Afganistan Ortak Ticaret Odası 18 yıl aradan sonra tekrar faaliyetlerine başlıyor. Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Yönetim Kurulu üyesi Hanjan Alhozi'nin bildirdiğine göre İran-Afganistan Ortak Ticaret Odası'nın çalışmaları 18 yıl önce askıya alınmıştı. Batılılar bu odanın faaliyetlerinin askıya alınmasına müdahil oldular. Üstelik Afganların İran tarafıyla olan işbirlikleriyle ilgilenmediler. Alhozi sözlerinin devamında şunları vurguladı. Şimdi iki ülke, İran ve Afganistan'ın ticaret ve yatırım odaları 18 yıl sonra yeniden faaliyetlerine başlamaya kararlı. İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan'ın ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi için pek çok kapasitesi vardır. Ancak son yıllarda Afganistan'ın Amerika tarafından işgali ve bu ülkenin iç işlerine müdahalesi, ayrıca hayatı altyapısını yok etmek gibi faktörler İslam Cumhuriyeti arasındaki ticaret miktarının azalmasına neden olmuştur. Afganistan meseleleri uzmanı Hüseyin Farjad Emin bu bağlamda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan ticaret hacmini 2 milyar doların üzerine çıkarmak için birçok kapasiteye sahip. Ancak bu kapasiteleri kullanmak için şu ana kadar ciddi bir çaba gösterilmedi. Görünen o ki Taliban hükümeti bu konuda net bir perspektif çizen ticari ilişkileri geliştirmek için tüm kapasitelerini kullanmaya kararlı. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki ortak ticaret odasının yeniden faaliyete geçmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu odanın tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret sorunları ve zorlukların çözülmesi sürecinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde yeni bir dönem olarak kabul edilen yeni aşamalara girmesi beklenmektedir.
İran-Afganistan Ortak Ticaret Odası, Taliban Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Aziz'in geçtiğimiz günlerde İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticaretin genişletilmesi çağrısında bulunması ile 18 yıl sonra yeniden çalışmalarına başlıyor. Bu mesele Afganistan Taliban'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ilişkileri her düzeyde güçlendirme kararlarının arttığı anlamına geliyor ve aynı zamanda iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasına yol açabilir. Afganistan konularında uzman olan Muhammed Reza Bahrami bu bağlamdaki görüşlerini açıklayarak şöyle diyor: Taliban bölgesel ilişkileri genişleterek Afganistan'ın ekonomik sorunlarını aşabileceği sonucuna varmıştır. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Taliban'ın ekonomik sektördeki planlarını ilerletmesine yardımcı olabilecek en önemli komşu ülkedir. Fakat kapasiteleri ve mekanizması ise belirlenmeli ki Ortak Ticaret Odası da bu cümledendir. Her halükarda İran ile Afganistan arasındaki mal ticaretinin yılda 2 milyar dolar değerinde olduğu ve bu miktarın önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolara çıkması gerekiyor söyleniyor. Taliban'ın da öngördüğü gibi her iki tarafın kapasitelerine göre gerçekleştirilebilecek bir programdır. Bu arada sınır pazarlarının güçlendirilmesi ve kapasitelerin eskisinden daha fazla belirlenmesi, Irak ve Afganistan İran ve Afganistan arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesine de yardımcı olabilir. Bu durumda Afganistan'ın uluslararası Çabahar Limanı'nı kullanması da Afganistan'ın Umman Deniz Yolu ile uluslararası iletişimine büyük ölçüde yardımcı olabilir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Nevruz kutlaması eskilerden günümüze kadar İran halkı arasında devam eden önemli ve en büyük geleneksel bayramlardan birisidir. İran'da bir bayram olarak kabul edilen ve 21 Mart'a denk gelen Nevruz, Ferverdin ayının birinci günü ile ilkbahar sevincinin göstergesidir. 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3000 yıldan beri kullanmakta olan bu şenliği Nevruz Bayramı olarak ilan etmiştir. 2009 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu da İran yönetiminde ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan dahil 7 ülkenin katkısıyla akıl, ümit, itidal, hoşgörü simgesi olan Nevruz'u dünya manevi kültür miras listesine dahil etmiştir. Bilindiği gibi Hicri Şemsi 1401 yılını geride bırakıyor ve Hicri Şemsi 1402 yılını idrak ediyoruz. Bu geleneksel tarihi Nevruz Bayramı ile ilgili sizler için hazırladığımız 4 bölümlük program ve röportajla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini bu şenlik ve münasebetle ilgili sizlere sunacağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle bütün dinleyicilerimizin saygıyla sevgiyle selamladıktan sonra bütün bizim dinleyicilerimizin geleneksel, tarihi, kadimi ve dünyanın en büyük coğrafyasında kutlanan ve aynı zamanda dünyanın en eski bayramı olan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum tabii ki.
Hocam şimdi bugünkü sohbetimizde Nevruz Bayramı'nın İran bölgesinde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz sizinle. Yani tarihi belgelere ve kanıtlara bakacak olursak Nevruz Bayramı İran diyarında geçmişte nasıl kutlanırdı, şimdi nasıl kutlanıyor, nasıl bir yorum ve analiz yaparsınız bu konuda efendim?
Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Ben benim başlangıçta söyledim. Nevruz kuşkusuz dünyanın en eski bayramıdır. Tarih geçmişi 4-5 seneye dayanıyor. Ve aynı zamanda en büyük coğrafyada kutlanan bayramdır. Zira Avrupa'nın göbeğinden başlayarak bütün Orta Doğu'da, Hint Yarımadası'nda, Orta Asya'da hatta Yakutistan'a varıncaya kadar Rusya'nın ta ilerisi noktalarına kadar kutlanan büyük bir bayramdır. Genel olarak Nevruz diye adlandırılıyor. Biliyoruz ki bu Nevruz ne demektir? No Farsça'da yeni demektir, Ruz ne demektir? Yeni gün demektir. Ve bu tabii tabiatın uyanışıyla ilgilidir. Tabiat uyanınca, kıştan uyanınca bu eski, çok eski o coğrafyada yaşayan insanlar büyük bir bayram tertip etmişler. Ve böylece toprak uyanıyor, tabiat uyanıyor, tabiatın uyanışıyla birlikte yeşilleniyor her taraf ve böylece yeniden bir bilim başlangıcı oluyor. Bu tabii ki açıkçası bütün bilim adamlarına göre de Nevruz ve Nevruz Bayramı'nın yıl dönümü şu ana kadar tanınmış tarihi açısından en dakik ve en saniyesi ve saliyesine kadar hesaplanmış bir bayramdır. Bu da tabii biliyoruz ki şemsi takvimine göre yapılıyor. Tarihine gelecek olursak tabii ki şöyle bir şey lazım. İran tarihi gerçek olarak 2500 seneden başlanıyor. 2500 senede Pers Kralı Kuruş tarafından ya da Kiros deniyor ya da Kuruş tarafından kuruluşunu temel alınıyor. Ondan önce biliyoruz ki Perslerden önce Medler var. Yani 4-5 tane Med Krallığından söz ediyoruz. Hakamenişler dediğimiz. Ama Medler'e de baktığımızda nihayetinde M.Ö. 400-500 senesinden önce İhtedir Goğu, Vahşefer gibi krallardan söz ediyoruz ama Nevruz'un geçmişi ondan öncedir. Bunu da nereden anlıyoruz? Tabii ki bunu buradan anlıyoruz. İran tarihine ışık tutan ve hatta şöyle söyleyelim, İran'ın birliğinin, beraberinin sembolü ve simgesi olan Ebu'l-Gasım Firdevsi meşhur şehnamesinde bunları dile getiriyor. Neyi dile getiriyor? Şöyle ki, İran'ın bilinen tarihinin ya da Parsların bilinen tarihinin öncesinde iki tane önemli hanedandan söz ediyor. Bunlar Kesrayan ve Piştadiyan aileleridir. Bunların geçmişi tabi 4-5 sene önceye kadar gidiyor. Ve bunlar büyük kralların hepsinin uzunca hükümdarlık yapmış, kralların hepsinin gelenekleri, örf, adet ve tabi Nevruz geleneklerini gösteriyor. Öyle ki Pers krallığına bağlı olan veya Med krallığına bağlı olan veya ondan önce Kesrayan ve Piştadiyan krallığına bağlı olan bütün coğrafyadan ki bunun içerisinde ta bugünkü Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı hatta Mısır'ı kapsayacak bölgelerden gelenler Nevruz İran krallığını kutlamaya gelenler, Pers krallığını kutlamaya gelenlerin hepsinin figürlerini elbiseleriyle ilgili biz görüyoruz ki o gün ne giyiniyorsa bugün de o giyinişlerinden biz bu taş örneklerinden görüyoruz. Bu tabii ki efsane değil. Büyük tarihçiler, Grishman gibi, Petrushev gibi, Ivanov gibi büyük tarihçilerin tamamen kaleme aldıkları yazılardan ileri geliyor. Ve bugün müsteşrikler dediğimiz veya İran kültürünü araştıran büyük batılı tarihçiler de bu konuda çok büyük eserler ortaya koymuşlardır. Yıllarca gelip Persepolis'te, Tisfun'da ve tabii ki yine aynı hakeza diğer Darüş'tan, Dara dedikleri, Türkiye'de Dara diyorlar Anadolu'da, Dara'dan ve Hatta diğer kralardan kalan Sendinereş'te dediğimiz yani yazıtların okumasıyla biliniyor. Bunların hepsi çoğunlukla Perleli dilinde eski Sivri dille yazılmıştır. Ve buralarda Nevruz törenleriyle ilgili ve Nevruz'da nasıl kralların bütün bölgelerden gelen o zaman o il olabilir ya da bölgeler olabilir. Satraplık diyoruz. Bu satraplıklarla ilgili bu şeylerin düşüncelerini dile getirdiklerini görüyoruz. Van Gölü kıyısında yine dağra bir Pers kralından kalmış muazzamca bu törenleri anlatan büyük bir kalıntını biliyoruz var olduğunu. Hatice Ege'de İzmir'in yakınlarında yine büyük bir satraplıkta kalan büyük bir o dönemin satrap olan ya da valisi olanlar yine bu törenlerle ilgili törenlerin nasıl yapıldığına dair fikirler ediniyoruz. Hatice Tisun'da ve diğer yerlerde ve bu kısa sürede kalacağı zaman da ne yazık ki bu barbar IŞİD'cilerin ve bu Selefi örgütlerin o eski krallıklara ait tarihi eserleri yok etmeleri tabii ki çok üzüntü vericidir. Özellikle bundan önce biliyoruz ki Musul'da Musul Kütüphanesi yakıldı. Musul'da şimdi müzede çok eski dönem Asurlulardan, Babillerden, Keldellerden kalan tarihi eserler yerle bir edildi, yok edildi. Muhteşem anıtlar, muhteşem figürler, muhteşem heykeller. Ne yazık ki bu barbarlar yine eski bir Aşkani veya Suluki dediğimiz. Bu krallık Suluki ile Aşkanilerle ilgili bir fikir verecek olursam bu Hetra şehri şunu söyleyeyim. Perslerden sonra yani Ahamenişlerden sonra İskender'in, Makedonya'nın İskender'in İran coğrafyasını ve bütün Orta Doğu'nu ele getirdikten sonra bazı hükümdarlıklar kuruldu. Bunlar ortak yani İran medeniyetiyle Pers medeniyetiyle İyon medeniyetinin ortaklaşa kurduğu yani Makedon İskender'in komutanlarıyla İranlıların evlenmesiyle meydana gelen bir Sülüküsler veya Sülüküler veya Partiler veya Aşkaniler dediğimiz hükümdarlıklar kuruluyor. Ve bunlardan birisi de bugün dediğimiz bu Hetra şehridir. Arapça Hezra diyoruz. Nevruz birleştirici bir unsurdur. Nevruz bütünleştirici bir unsurdur. Nevruz bütün entegrasyonu sağlıyor. Ve o gün 21 Mart'ta, 20 Mart'ta bütün coğrafyanın insanı tabiatın yeniden dirilişini her ne sebeple olursa olsun birisi dediğim gibi Cemşit Kral'ın tahta çıkışını kutlar birisi kahve ahendemizi kahvanın Dahaç diye o zaman için bingil hükümdarlığı sürmüş Dahaç'ı dağlarda zincire vurmasını kutlar birisi Teberistan dediğimiz bugün için İran'ın Mazandaran eyaletinde yine aynı şekilde kralın o bölgeleri esir edip zincirleyip İran'a getirmesini kutlar. Herkes bir yandan düşünüyor ama önemli olan aynı nefesle aynı düşünceyle aynı sevgiyle bu bayramı idrak etmeleridir. Emperyalistlerden gelecek tehlikelere karşı birlikte aynı yürekle, sevgiyle karşı koyacakları en önemli temel simento diye bir görev yapacağını ben düşünüyorum. Nevruz bir tek bayram değil. Aynı zamanda bütün coğrafyanın dediğim gibi mezhepler üstü, dinler üstü, etrar üstü, soylar üstü birleştirdiği bir unsur diye düşünüyorum.
Evet.
Ve tabii ki böylece bütün Anadolu insanlığında ister Kürt, ister Alevi, ister Türk, ister Türkmen, ister Fars, her kişi Şii, hiç fark etmez. Hepsinin tabii ki Nevruz'un kutlu, mübarek ve hayırlı vesile olmasını tabii ki Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Apoz Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda geleneksel tarihi Nevruz Bayramı ile ilgili uzman konuğumuz Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Afaz Karaarslan'ın görüşlerini dinlediniz. Bugünkü sohbetimizde İran diyarında Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Hafsin Sofrası.
Muhterem dinleyiciler, Nevruz bayramınızı kutlarken bugün güneş takvimi ile 1402 yılının Ferverden ayının ilk gününde Nevruz Hafsen sofrası programı ile karşınızdayız.
Ey kalpleri ve bakışları değiştiren, ey gece ve gündüzü yöneten, ey durumları değiştiren, bizim halimizi de en güzel hale çevir.
Bugün İran'da güneş takvimiyle yeni yılın ilk günü. Biz de Nevruz Hafsin Sofrası özel programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Umarız ki dünyanın her neresinde olursanız olun, her daim mutlu ve sağlıklı olun. Bu programda Nevruz'un ilk gününün nasıl kutlandığından bahsedeceğiz.
Evet, bu gelen Nevruz'dur ve onun Hafsin Sofrasıdır. Hafsin bereketle dolu bir sofradır ve onu güzelleştiren şeylerden biri de kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Müslüman İranlıların birçoğu sofralarına kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i koymaktalar. Zertüştülük dinine mensup olan İranlılar da kendi kutsal kitapları olan Avesta'yı sofralarına koyarlar.
Tahran Radyosu.
Eskiden evler daha geleneksel iken her daim bir oda Nevruz sofrasına ve misafir ağırlamaya ayrılırdı. Bu sofrada Hafsin sofrasının sin harfiyle başlayan yiyecekleri, çeşit çeşit tatlılar, meyveler, atıştırmalıklar koyulurdu ve misafirler o sofranın etrafında toplanıp sohbet ederlerdi.
Günümüzde de İran'ın birçok bölgesinde Nevruz sofraları yere serilmektedir. Ama modern yaşamlar Hafsin sofralarını masalara taşımıştır. Hafsin sofraları ister yere serilsin, ister masada olsun her zaman Farsça'da sin harfiyle başlayan yedi yiyeceği içinde barındırır. Bunlar elma, sumak, semenu, sarımsak, sikke, iğde ve sebzedir. Bazıları da bu seçeneklerden birinin yerine sirkeyi veya sümbülü koyabilirler. Şimdi Muhsin Çavuşi'nin sesiyle Ahmet Bahar-ı Canha şarkısını dinleyelim.
Ahmet Bahar-ı Canha, ey şah-ı tahr-i raksa. Çön Yusuf'an dara, Ahmet Mesru şeker-i raksa. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر.
Nevruz ritüellerini şekillendiren çeşitli unsurlar, kültürel yapıyı, insanların yaşamlarını ve kimliklerini bir arada şekillendirir. Bu unsurlardan birisi hafsin sofrası kurmaktır. Bu sofra, yedi yiyeceğin yanında mum, ayna, kırmızı balık, turunç, nergis yaprakları sümbül ile süslenir. İran topraklarında farklı sebeplerle sofra kurmak, yiyecekler dizmek ve sofrada özel şeyler bulundurmak geleneğinin kökeni eskilere dayanmaktadır. Bu gelenekler antik dönemden İslami döneme kadar kültürel ve dini bir olgu olarak İran halkının yaşamında rol oynamıştır. Nikah sofrası, hafsin sofrası, 14 masum aleyhisselam için kurulan adak sofraları, Şeb-i Yelda sofrası gibi sofralar İranlıların evlerinde kurulan sofralara örneklerdir.
İlginç olan nokta ise hafsin sofrasına konulan şeyler toplumsal, kültürel, iklimsel etkenlere bağlı olarak farklı devirler, İran'ın farklı bölgelerinde değişiklik göstermesidir. İran'ın çoğu yöresinde Nevruz sofrasına Farsça'da ilk harfi sin olan 7 çeşit yemek konulur. Bazı araştırmacılara göre sin harfi sini olarak da bildiğimiz tepsi kelimesinin kısaltılmış halidir. Geçmişte 7 kuru ve yaş bitkiyi, 7 topraktan biten, 7 de ağaçtan biten bitkiyi 7 normal tepsilerde ya da bakır tepside sunarlardı. Nevruz'da padişahın huzuruna götürürlerdi. Bu gıdaların her biri İran topraklarından elde edilen ürünlerden birer örnekti.
Eski İran kültürü alanı araştırmacıları İran halkının geçmişine ait inanışlara ve dini unsurlara daha yakından bakarsak, hafsin sofrasının 7 unsurunun antik dönemdeki 7 meleğe karşılık geldiğini anlayacağımıza inanıyor. Hatta bazıları Zertüşlerin bu masayı 7 melek için hazırladığına inanıyor.
یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه زمنو زمنو آی زمنو مال افتین، زمنو مال پای افتین، زمنو
پنجزار زمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو پنجزار، سر به سرم خیلی نزار، آقا جونم بدت نیار، ته دادم خیلی زیاد. زمنو آی زمنو مال افسین، زمنو مال پای افسین، زمنو زمنو آی زمنو مال افسین، زمنو مال پای افسین، زمنو. گر بچه میخوای از خدا، در پای افسین کن دعا، ما که یکی کم بزایی دو بلو. زمنو آی زمنو مال افسین، زمنو مال پای افسین، زمنو.
تüm evlerin ana odak noktası olan Hefsin sofrasının kaynağı İranlıların geçmiş inanç ve ritüelleridir. Aynı zamanda ailenin üyelerini bir araya getirmek, mutluluk ve bereket sofrası etrafında toplamanın bir yoludur. Masanın etrafında tüm olumsuzluklar unutulur ve dayanışmanın ne olduğunu bir kez daha hatırlarlar.
Nevruz sofrası ailenin temelinin sağlam kalmasında ve toplumdaki birlikteliğin devam etmesinde çok etkili bir rol oynamış ve hala böylesine etkili bir rol oynamaktadır. Eğer İranlılarla oturup kalktıysanız ailenin önemine ve insanların yaşamlarındaki merkezliliğini kesinlikle anlayacaksınız. Çoğu İranlı arasında aile büyüklerine saygı vardır. Ve bunun sebeplerinden birisi de kesinlikle Nevruz gibi güzel kutlamalar düzenlemedir.
İranlılar uzak ya da yakında nerede olurlarsa olsunlar, ellerinden geldiğince yılın değişim anından önce evlerine varmaya anne ve babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri ve diğer aile bireyleriyle Nevruz sofrasına oturmakta ve yeni yılla birlikte girmek istemekteler.
Halk inanışlarına göre yeni yıla girerken evde ve Nevruz sofrasında bulunmayan kişi yıl boyunca evinden ve ailesinden uzak kalır. Allah'ın yardımından ve ölenlerinin hayırlı dualarından da mahrum kalır.
همیزه وگه لبجنو گل و سور باخ کچه قز شیرینه با گلمینو به تونینه باخ که چقدر بین خشن حالا منم باقینه چه سیرانه حالا من لبیلانه نظر چیه من دامتن شمال و مر خوشیلانه یا چه سیرانه حالا من لبیلانه نظر چیه من دامتن شمال و مر خوشیلانه یا
Nevruz Hefsin sofrasının derin felsefesinin yanı sıra insanlığa da bir mesajı vardır. O da tüm yerküre üzerindeki su, bitki, hayvan, metal gibi her şeyin iyi korunması ve uygun şekilde onlardan yararlanılması gerektiğidir.
Bahar'ın gelişi, Nevruz kutlamalar bize gecenin ve gündüzün eşitlendiği gibi bizim de kendi içimizde eşitlenmemizi, güneşin bahar için uyumlu duruma geldiği gibi bizim de çevremizle uyum içinde olmamızı öğütleyen güzel olaylardır. Artık kışın soğuk ve dayanılmaz günlere geride kaldı. Bizler de Allah vergisi olan bu tabiatın bir parçasıyız. Fikirlerimizdeki kışları bir kenara bırakalım ve ruhumuzu, düşüncelerimizi, bakış açılarımızı, her şeyi ve herkese karşı yenileyelim. Tabiatla beraber kendi içimizdeki dostluk, huzur ve umut tomurcuklarını çiçeklendirelim. Bu başlangıç için ruhumuzda ve bedenimizde kutlama yapalım. Yeni yıla girerken tüm dünya insanları için daimi barış, dostluk, anlayış, güzel bir birlikte yaşam için dua edelim.
Şimdi Humayun Şeceriyan'ın sesinden Nevruz parçasını hep birlikte dinleyelim.
سعید آمد مشت زمین و شد سفر پدید آمد سبزه یار آمد اصر مسیح های گیسوی نگار آمد غفت غزل و شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد
کل برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل و شاد سکه شد و سینه بهر چمن سبزه یه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از درده یه لیلایی است ای که بهار هم رسید فصل فراوان شدن میده یه گم گشته یه زیبایی است بانگ طرف ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از لحه سن سراپرده
ی
Muhterem dinleyiciler, böylelikle bir programımızda sonuna geldik. Antik Nevruz hakkında sizlere daha fazla bilgi verebilmemiz için bir sonraki programımızda da bizlere eşlik edin.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.ardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.el üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Bir sonraki programımızda görüşmemiz umuduyla esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız İmam Musa Kazım aleyhisselamın siyerini irdelemeye devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Abbas Halife Mansur döneminde inkılapçıların tehdit altında olması ve tutuklanarak hapse atılmaları veya sürgün edilmeleri veya katliama uğramaları yüzünden 7. İmam Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın babası İmam Sadık Aleyhisselam'ın döneminde başlayan kültürel inkılaplarında etkili ve büyük adımlar attığını anlattık.
İmam Musa Kazım aleyhisselam da babası İmam Sadık aleyhisselam gibi kültürel faaliyetleri siyasi açık faaliyetleri tercih etti. Böylece akılcı ve tedbirli bir şekilde hareket ederek Abbasi Halife Mansur'un 10 yıl süren dehşet dolu dönemini geride bıraktı. Halife Mansur, Gamedi 158 yılında helak oldu, yerine oğlu Mehdi geçti. Yeni Abbasi Halife Mehdi ise toplumu kandırmak ve nifak yüzünü maskelemek için babasının hapse attığı ve çoğu İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın izleyenleri olan Şia Müslümanlardan oluşan siyasi tutukluları serbest bıraktı ve gasp edilen mallarını onlara iade etti ve seyrek sayıda tutukluyu da serbest bırakmadı.
Abbasi Halife Mehdi bu göstermelik hareketlerine rağmen adamlarına ve casuslarına 7. imamın tüm hareketlerine kontrol altına almalarını emretti. Aslında Mehdi de diğer zalim Abbasi halifeler gibi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın parlak yüzünü ve öz Muhammed'i İslam'ı karalamaya çalışıyordu. Abbasi Halife Mehdi bu şeytani hedefine ulaşmak için Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Pak Hanedanı hakkında hiciv yazan şairlere büyük ödüller veriyordu. Örneğin Beşar bin Bord adında bir şairi 70 bin dirhem ve Mervan bin Abi Hafsa adlı bir başka şairi 100 bin dirhem ödül verdi. Abbasi Halife Mehdi bundan başka Müslümanların beytül malını talan etmek ve ayyaşlıkta ve şarap içmekte yüzü kara biriydi. Mehdi oğlu Harun'un düğünü için 50 milyon dirhem harcama yaptı.
Ancak Abbasi halife Mehdi'nin bu tür hareketleri ve fıskı fücuru Abbasi halifenin gerçek yüzünü ve yalan sloganlarını daha da gün ışığına çıkardı. Ve halk arasında Abbasilere yönelik kin ve nefret duygusunu daha da körükledi. Buna paralel olarak 7. imama yönelik eğilimi ve sevgiyi artırdı. Nitekim halife Mehdi'nin beklentilerinin aksine İmam Musa Kazım aleyhisselamın ünü her tarafa yayılmaya başladı. Halk kitleleri gruplar halinde ve gizli bir şekilde İmam Musa Kazım aleyhisselama gelerek o hazrete biat etmeye ve manevi ihtiyaçlarını o hazretin feyz pınarından karşılamaya başladı.
Bu durum Abbasi Halife Mehdi'yi derinden panikletti ve bu yüzden İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın Medine'den Bağdat'a getirilmesi ve hapse atılması yönünde emir verdi. Ancak Halife Mehdi de diğer tüm zalimler gibi ölüm pençesine düştü ve Kamere 169 yılında helak oldu ve bu kez oğlu Hadi yerine tahta geçti. Hadi ise iktidarının ilk gününden itibaren baskı, zulüm ve tehdit temelinde hareket etmeye başladı ve hiçbir korku ve utanmaya kapılmadan Hazreti Ali Aleyhisselam hanedanının evlatlarına baskı yapmaya başladı ve mallarına da el koydu ve Fah faciasına imza atarak kara karnesinde büyük bir ayıbı da kayda geçirdi.
Tahran Radyosu.
Fah olayı Alevilerin Abbasilere karşı ve İmam Hasan aleyhisselamın torunlarından Hüseyin bin Ali liderliğinde Medine'de başlayan kıyamlarından biriydi. Bu kıyam Hüseyin bin Ali ve çok sayıda arkadaşının Mekke yakınlarında Fah adında bir yörede katledilmeleri ile bastırıldı. Bu korkunç faciada da Kerbela faciasında olduğu gibi tüm şehitlerin başı kesildi. Aralarında İmam Musa Kazım aleyhisselamın da bulunduğu, İmam Ali aleyhisselam evlatlarından bir grubun bulunduğu bir mecliste sergilendi. O sırada hiç kimse bir şey söylemedi. Ancak İmam Musa Kazım aleyhisselam Fah kıyamının önderi Hüseyin bin Ali'nin kesilen başını görünce şöyle buyurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah andolsun ki Hüseyin Müslüman ve dürüst biri olduğu ve çok oruç tuttuğu ve geceleri ibadetle geçirdiği ve emr-i maruf ve nehy-i münker yaptığı halde şehit düştü. Hanedanında onun gibisi yoktu.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın bu açık sözleri Fah kıyamı o hazret ile koordineli olarak gerçekleştiğini ortaya koyarken Abbasi halife Hadi'nin öfkesine yol açtı ve imamı öldürmekte tehdit ederek şöyle dedi. Allah'a andolsun Fah hareketinin önderi Hüseyin, Musa bin Cafer'in talimatı üzerine bana karşı kıyam etti ve ona itaat ederek onu izledi. Zira onun hanedanının imamı ve önderi Musa bin Cafer'den başkası değildir. Allah beni öldürsün eğer onu diri bırakırsam.
Thank you. Ancak Halife Hadi'nin bu tehdidi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın azim iradesini asla etkileyemedi. Fakat o Hazret'in etrafındaki yakınları etkilendi ve bu tehditten tehlike hissetmeye başladı. Ancak Abbasi Halife Hadi ile Şam planını hayata geçiremeden fesat dolu ömrü ilahi takdirle sona erdi ve helak oluşunun haberi Medine kentinde büyük bir sevinçle karşılandı.
Hadi'den sonra kardeşi Harun saltanatın başına geçti. Harun'un hilafetinin başlaması ile birlikte İslam tarihinde macera dolu bir dönem başladı. Harun tam 23 yıl boyunca iktidarın başında kaldı ki bunun 15 yılı İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın imamet yıllarına denk gelmişti. Bu süre içerisinde birçok hadise yaşandı. Bu hadiseler Harun'un gazipçi mahiyetine ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın aydınlatıcı tutumuna ışık tutuyor.
Harun henüz 23 yaşındayken hilafet tahtına oturdu. O sırada Abbasilerin hakimiyet alanı genişlemiş ve 40 eyalet seviyesine ulaşmıştı. Bu eyaletlerden biri İran, diğeri Mısır'dı ki bu da Abbasilerin hakim olduğu toprakların ne denli geniş olduğunu gösteriyordu. Ancak Harun'un genç ve deneyimsiz olduğu bir sırada bu denli geniş toprakları olan bir devletin başına geçmesi onda büyük bir kibir yarattı. Anlatılanlara göre günlerden bir gün Harun sırt üstü yatarken üzerinden geçen bir bulutu gördü ve şöyle dedi: "Nereye gideceksen git ama senin vergin bana gelecektir."
Harun da güç ve servet sahibi tüm zorbalar gibi methedilmeyi ve yalakalık yapanları seven biriydi. Örneğin bir şair sırf onu metheden bir şiir yazdığı için 1 milyon dirhemle ödüllendirdi. Harun'un sarayı çalgıcılar ve kadın şarkıcılardan geçinmiyordu. Harun ayrıca mücevherlere ve altına da çok düşkündü.
İşin en üzücü yanı ise Harun ve diğer Abbasi halifelerinin 5 asır boyunca İslam peygamberinin halife olarak İslam beldelerinde hüküm sürmeleriydi. Oysa bu zalimlerin hiçbirinin siyeri Allah Resulü'nün siyeriyle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi tüm İslami ve insani değerlere de aykırıydı. Bu yüzden hakiki imamlar ve Şia Müslümanların gerçek önderleri hilafeti gasp eden bu zümrenin karşısında asla geri adım atmadılar ve şehit olma pahasına mücadelelerine devam ettiler.
Günlerden bir gün İmam Musa Kazım Aleyhisselam Harun'un Bağdat'taki ihtişamlı saraylarından birine geldi. İktidar sarhoşu olan Harun sarayına işaret ederek imamdan bu sarayla ilgili görüşünü sordu. İmam açıkça bu saray fasıkların sarayıdır. Allah Teala onların hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Yeryüzünde haksız yere böbürlenenlere ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler de onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir."
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan böyle bir cevabı beklemeyen Harun çok bozulur ve bu kez şöyle sorar: "O zaman bu saray kime aittir?" İmam hemen karşılık verir: "Eğer hakikati istiyorsan burası biz Şiaların ve izleyenlerimizindir. Fakat başkaları zorla ve hile yaparak onu ele geçirmişlerdir." Harun daha da bozularak sorar: "Peki o zaman neden sahipleri onu bizden geri almaz?" İmam şöyle buyurur:
Kuşkusuz zamanı gelince geri alacakları kesindir.
Kuşkusuz İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın maksadı Harun'un saraylarına geri almak değildi ve asıl hilafeti gaspçı Abbasilerin elinden geri almayı kastetmekteydi. Zira Abbasiler bu iktidarı bin bir hile ve haksız bir şekilde ele geçirmişti. Harun ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam arasında geçen bir diyalog ehli sünnetin ünlü müfessiri Ebul Kasım Zemahşeri tarafından anlatılırken bu hedefe ışık tutmaktadır.
Bir gün Harun İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a şöyle der. Siz Fedek'in sınırlarını belirleyin ki onu size iade edeyim. İmam Harun'a bu konudan vazgeçmesini buyurur. Harun ısrar eder. İmam bu kez şöyle buyurur. Eğer Fedek'in sınırlarını belirleyecek olursam eminim onu geri vermekten vazgeçeceksin. Harun iade etmek üzere yemin eder. İmam şöyle buyurur. Birinci sınırı Aden'e uzanır. Oradan o sırada Harun'un yüz ifadesi değişir. Fakat imama ötesi sınırını sorar. İkinci sınırı Semerkant diye buyurur. Bu sözleri duyan Harun iyice bozulur. İmam devam eder. Diğer sınırı da Afrika'dır. Ve bir başka sınırı Hazar ve Ermenistan'dır. Kendini kaybeden Harun şöyle der. O zaman belirlediğiniz bu sınırla gelin ve benim yerime oturun. Zira artık bize bir yer kalmamıştır. İmam şöyle buyurur. Sana demedim mi Fedek'in sınırını söylersem bize vermeyeceğini?
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah nâkesen li ahdillah muhalefen li sünneti Rasulallah ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan felem yugayyir aleyhi bil fi'l velâ kavl kâne haqqan alallâhi en yudhelehu madhele. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)